İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 15. dizin, sayfa 318, 15. bölüm. Ağaçlarda portakallar, limonlar, turunçlar her gün biraz daha büyüyorlardı. Mehmet her sabah ağaçları teker teker dolaşıyor, bu büyüyen yemyeşil portakallara, limonlara, turunçlara bakıyor, incitmeden yeşil yuvarlacıkları kokluyordu. Her bir ağacın da kendine has bir kokusu vardı. Bir gün gözlerini kapasa birileri de her ağaçtan bir yaprak getirip koklatsa belki de o yaprağın hangi ağacın yaprağı olduğunu bilebilirdi. Bir gün bir turuncu yüreği titreyerek kopardı, avucunda ovaladı. Turunçtan bir delice koku fışkırdı. Artık her gün kimseye belli etmeden hırsızlama bir turunç koparıyor, avucunda ovalıyor, keskin kokuyu bir ağacın altına ağzı yukarı yatarak ovalayıp kokluyor, kendinden geçinceye, usanıp bıkıncaya kadar bu işini sürdürüyordu. Ekinler başak vermişti, Mehmet sabah erkenden bir limonu dalından koparmaya kıyamadan dala ellerini uzatıp ovaladı, avuçlarını kokladı. Bahçeler tepesinin üstünde asılı duran gavur dağları, uzaktaki ekin tarlaları buğulanıyor, sabahın ışığı çökmüş dünya karşıdaki denize doğru gittikçe aydınlanıyordu. Sırtlarına gün vurmuş esen yelin kabarttığı buğusu yavaşça yükselen, göğsüne kadar gelen ekin tarlaların içinden geçti, denizin kıyısına geldi. Kıyıda bir an durdu, denizi hiç görmedi. Üstündeki aydınlığı, uçuşan martıları, ince dalgaların üstüne yatmış, kıpırdamayan sabah bulutlarını da görmedi. Burnuna bir koku da gelmedi. Ayaklarının altındaki çakıl taşları da ses vermiyordu. Sel yatağındaki püren de kurumuş, çıtır çıtır olmuş, bakır rengine dönüşmüştü. Pürenin üstünde kanatları ıslak bir kuş kadar büyük, yıldızları soluk mavi bir kelebek bir yana sarkmış uyuyordu. Onu uyandırmaktan korkarak usulca pürenin yanına çöktü. Pürene dokunamadı, elini süremedi. Elini uzatıyor, uzatıyor, parmağı pürene değdi değecek, kızgın demire dokunmuşçasına irkilerek geriye çekiyordu. Pürenden karşıdaki çiçekleri kurumuş, yaprakları kıpkırmızı olmuş, sığır kuyruğuna büyük, ince dokuma bir örümcek ağı gerilmiş, ağı ıslanmıştı. Üstüne küçücük aksinekler, bir de sırtı yeşil, mor, menevişli benekleri olan küçücük bir böcek takılmıştı. Örümcek ortada gözükmüyordu. Gözlerini ağın köşesine dikti, bir yerlerden çıkıp gelecek örümceği bekledi. Gün kuşluk oldu, örümcek daldaki sarkmış yaldızlı kelebek uyanmadı. Deniz soludu, ince dalgalar kıyıyı dövdü. Bir kuş öttü, cır cır böcekleri kuşlukla birlikte hep birden, bütün sesleri, kuş ötüşlerini, sıcağın çatırtısını, denizin soluklanışını, sabah yerindeki başakların hışırtısını bastırarak ötmeye başladılar. Cır cır böceklerinin sesleri gün kızdırdıkça artıyordu, kulakları sağır edercesine. Mehmet'in başının içinde bir uğultu, sonra bütün bedeni uğultuya kesti. Cır cır böcekleri durup dinlenmeden, ıyıp kesmeden bastırıyordu. Kas katı kesilmiş, uyuşmuş gitmişti. Öyle oldu, güneş geldi tepeye dikildi. Gölgeler çekildi, bir avuç kaldı. Toprak yalım gibi kızardı. Elini ayağını üstüne bir an tutamazsın, kızgın demire döndü. Mehmet gözlerini açıp yoğun ışığa bakmayı birkaç kez denedi. Kamaşan gözlerini bütün ağırlığıyla denize, sapsarı yanan dalgalandıkça savrulan ekin tarlalarına çökmüş ibiltiler yaktı. Örümcek daha gelmiyor, gün kızdırdıkça yaldızları solan, mavisi menevişlenen kelebek yerinden kıpırdamıyordu. İkindi oldu, garbi yeri çıktı. Mehmet'in sırtındaki ter kurudu. Ak bulutlar denizden koparak göğe ağdı, deniz mavileri. Ekinlerin hışırtısı cırcır böceklerinin sesleri arasından denizin kıyısına geldi. Büyümüş kıyıya ak köpüklerini seren dalgaların gümbürtülerine karıştı. Gün ta aşağılara, denizin öteki ucuna indi. Denizi, ovaya sapsarı çökmüş ekin tarlalarını önce turuncu, sonra kırmızı pembe, sonra mor pembe, ardından da turuncu mor, yeşil mor, pembe turuncu, yeşil mor bir ışık bastırdı. Mehmet'in eli kendiliğinden pürene değdi, çalı sallandı, sarkmış kelebek yere ak çakıl taşlarının üstüne düştü. Bir çocuk ölüsü kederinde kanatları sonuna kadar açılmış, ipiltisini, menevişini yitirmiş, gözleri koskocaman öyle kala kaldı. Karanlık bastı, örümcek gelmedi. Belki de onu bir düşmanı çoktan yemiştir diye düşündü Mehmet, hüzünlendi. Belki bir kırlangıç, belki bir serçe, belki de bir yılan, bir kertenkele. Belki o yeşil, o kırmızı dilleri dışarıda kertenkele. Belki o pörtlek gözlü kurbağa yutmuştur onu. Oysa Mehmet onu ne kadar bekliyordu. Ayağa kalktı, ekinlerin içine daldı. Sırtından bir ürperti geçti. Eve geldiğinde akşam ezanı okunuyordu. Biraz sonra Hürü Ana namaza durdu. Başını kaldırıp ondan yana bakamadı. Seyran onu her zamanki gibi özlemli, sıcak, ortalığı sevince boğarak karşıladı. Onun sevincini, sıcaklığını ta yüreğinin ortasında duydu. Hürü Ana namazını çabucak kıldı. Seyran'ın hazırladığı sofraya geldi. Mehmet'in başı önündeydi. Hürü Ana'ya nasılsın, iyi misin bile demedi. Mehmet bir uyur gezer gibi yemek yiyip yemediğinin farkında olmadan yemeğini yedi bitirdi. Gene bir uyur gezer gibi kalktı, doğruca yatağına gitti. Günlerden bu yana hali böyleydi. Kimsenin yüzüne bakamıyor, başı hep yerde, denizin kıyısı senin, ekin tarlaları, bahçeler, bataklıklar benim, dolaşıp duruyor. Eve geliyor, yemeğini yiyor, yatıyor, sabah erken kalkıyor, yollara düşüyor. Nereye gittiğini Allah bilir. Yatsı namazına nasılsa evi anımsayabilip eve geliyordu. Abdülselam Hoca ile konuşmuyor, onun da yüzüne bakmıyordu. İnsan soyuna küsmüş bir hali vardı. Bu arada o adam, atının alnından kan fışkırtan o tuhaf adam, 3 kere karşısına çıktı. Birincisi ekin tarlalarının içindeydi. Neredeyse son ışıklar da yitecekti. Adam bir kara çalının arkasından çıkıp karşısına dikildi. Olduğu yerde duruyor, boyu, yüzü, kolları, gözleri uzadıkça uzuyordu. Mehmet onun da yüzüne bakmadı. Kolunu sıyırtarak yanından geçerken onu sık sık soluk alıp verişini duydu. Adam onun arkasına düştü. Mehmet arkasına dönüp bakmadı. Başında, gözlerinin önünde çakan, harmanlayarak fışkıran, savrulan ekin tarlalarıyla birlikte dönen ışıklar durmadan balkıyordu. Birisi onun bu anda göz bebeklerinin içine bakacak olsa o çelik ışıltının gelmiş oturmuş olduğunu görürdü. Adamın arkasından geldiğini, ardından hışırdayıp gelen ekinlerden, onun ham toprağa gömülen ayaklarının sürtünmesinden bildi. İkincisi denizin kıyısındaydı. Mehmet çakıl taşların üstüne oturmuş gözlerini ötelere dikmişti. Deniz süt beyaz, ortalık süt limandı. Dağların yansıması aklın bir ucunu karartmıştı. Dünyadan çıt çıkmıyor, toprak bile soluklanmıyordu. Bir tek ak bir martı göğün çok yükseğinde bir ışık parçası içinde kalmış, daha da aklaşarak orada durup duruyordu. Deniz Mehmet'in şimdiye kadar hiç koklamadığı bir biçimde, incecik seher yerinde dalga dalga kokuyordu. Mehmet büzülmüş, azıcık da üşümüştü. Hemen yanı başında çakıl taşlarının sesini duydu. Başını döndürmeden göz ucuyla o yana baktı, adamı gördü. Ayağında daha al tüyleri üstünde duran, boğa derisinden yapılmış bir ham çarık vardı. Ayakları da gittikçe çakıl taşlarının arasına gömülüyordu. Yukarıdan mavi bir ışık yağdı, aşağıda da denizde mavi bir buğu tüttü. Karşıki dağlar maviledi. Toprak, ağaçlar, kuşlar bakılmayacak kadar parlak, esen yerle yatan sırtları yaldırdayan sarı ekin tarlaları son maviye kesti. Yağan mavi Mehmet'in iliklerine kadar işledi. Ayakta durmuş adam da gittikçe maviliyordu. Dikenli düzü karşı dağın dibine kadar çakır dikenlikti. Çakır dikenlik patladı, bir mavi ışık saçıldı dünyaya. Gür bir kaynaktan çıkar gibi durmadan bir mavi dağılıyordu ortalığa, ormana, kayalara. Bir köpek sürüsü koptu Düldül Dağı'nın dibinden, hep birden ürerek, gittikçe mavileyerek. Alakarlı Düldül Dağı da mavilendi. Yukarıda dolanan tek martı denizin üstüne kadar hızla indi. Kanatlarını suya vurdu, kalktı, denizin bir kavak boyu üstünden ta ötelere kaydı gitti. Dönerken apak olmuştu, denizde usul usul ağırdı. Günden yanı soldum ola, yerden yanı uldum ola, Mehmet'imin ala gözün karıncalar oydum ola. Karıncalar katar katar yarın üstündeki kurumuş otların arasından kendilerine incecik bir yol açmışlar, uzaklara ağızlarında tohumlarla düşe kalka çekiliyorlardı. Kesilmiş kellesi gözleri bakar, kesilmiş kellesi, gözleri de fal taşı gibi açılmış, yumruk gibi dışarıya uğramış, pörtlemiş. Her şeye, her şeye hasret kalmış, hasret kalmış bakıyor, kesik baştan kan damlıyor. Damlalar iri iri, kayaları, yolları bir uzun sırığın ucuna geçirmişler. Sırığı taşıyan adamı kasabanın kaldırımlarını, yeşil otları, akar çayı kıpkırmızıya boyuyor. Kocaman damlalar bir pınardan akar gibi damlıyor. Kesik başı seyre çıkmış kasabaları, iğne atsan kalabalıktan yere düşmez kalabalığı, tepeden tırnağa kana boğuyor. Evler, yollar, insanlar köpürmüş kan altında kalıyor. Mehmet'imin ala gözün karıncalar oydum ola. Karıncalar kan denizinin üstünden yol açmışlar. Otlar kıpkırmızı. Sırığın ucundaki pörtlek gözlerden kan damlıyor. Karıncalar sırığı taşıyan adamın sırtını yol yapmışlar, boynundan sağ koluna, sağ kolundan sırığa, sırıktan kesik başın gözlerine. Gözlerden kan fışkırıyor. Adamın ayağındaki boğa derisinden çarığın tüyleri yavaş yavaş kabardı. Yerinden hiç kıpırdamıyor. Adamın gölgesi apak denizin üstüne düştü. Deniz kıpırdamıyor, ot sallanmıyor, yaprak titremiyor. Karıncalar oraya apak denizin yanından geçen yollarında durmuşlar. Ön ayaklarıyla hepsi birden tozlanmış gözlerini siliyorlar. Birden sıcak patladı, ışıklar patladı, kurumuş otlar patladı. Nar bahçesi yamaçları aydınlık dağla deniz arasını kaplıyordu. Nar çiçekleri patladı. Ova apal dağın dibinden ağarmış, apak olmuş denize kadar dalgalandı. Ekin tarlalarına, ağaçlara bir allık çöktü. Üç tane kıpkırmızı olmuş uzun yılan kuyruklarının üstüne dikilip nar bahçesinin ortasında durdular. Emekleyerek bir çocuk geldi, yılanların kuyruklarından tuttu. Çocukla yılanlar alt alta üst üste oynamaya başladılar. Seyran geldi, telaşla bir çığlık atarak çocuğu yılanlardan ayırmaya çalıştı. Yılanlar kapkara mosmor oldular, sırtları menevişleri. Seyran öfkeden çıldırıyor, karman çorban olmuş yılanlarla çocuğu ayıramıyordu. Deniz süt beyazdı, süt limandı, martı uçuyordu. Mehmet'in yanı başındaki boğa derisinin tüyleri dikilip dikilip iniyordu. Ortalıkta çıt çıkmıyor, deniz donmuş gibiydi, kıpırdamıyordu. Sırığın ucundaki kesik başı hatçıya götürdüler. Çok kar yağıyordu, hatçı gülüyordu. Mağarada ateş yanıyor, hatçı iki eliyle çıplak memelerini tutuyordu. İri memeleri ellerinden taşıyordu. Kesik baştan toprağa kan damlıyor, ortalık sel sele gidiyordu. Hatçinin memelerinden de kan fışkırdı. Portakallar yavaş yavaş kızarıyor, iri narlar en güzel pembede olgunlaşıyor. Hürü ana sevinçten, mutluluktan uçarak yanında efendi hazretleriyle birlikte ağaçların altında, yeşil çimenlere serdikleri kilim seccadelerin üstünde namaz kılıyorlardı. Seyran bir oğlan çocuğun elinden tutmuş, ikisi durmadan gülerek nar ağaçlarının altında koşuyorlar. Pembe, kocaman yarılıp iki şak olmuş, narların içinden iri kırmızı taneler dökülüyordu. Küçük oğlanın Seyran'ın yılanların açılmış avuçlarına. Hürü ana bahçenin ortasında doluşuyor, en pembe, en iri narları seçerek eteğine dolduruyor. Abov, bu kadar da iri nar olur muymuş diye bir sevinç çığlığı geliyordu nar ağaçlarının arasından. Hürü ana durmuş şaşkın gözlerle. Mehmet'inin ala gözün karıncalar oydum ola. Atım kalmadı bucakta, oğlum kalmadı ocakta. Ne yatarsın Mehmet oğlum kuşluklayın şu sıcakta. Sevinç çığlığı ölüm çığlığına dönüşüyor. Sırığın ucundaki kesik başın boynundan kanlar damlıyor. Gözleri yumruk gibi dışarıya fırlamış. Hürü ana kesik başı kucaklıyor, tepeden tırnağa kana batıp çıkıyor. Pembe narlardan, al nar çiçeklerinden bir öbek yapıyor. Kucağında kesik baş ağıt söyleye söyleye dağlara çekilip gidiyor. Ben öpmeye kıyamazdım, kesivermişler başını diye dağlara taşlara söylüyor. Köylüler dağda onun başına birikiyorlar. Gelen köylü birikiyor, gelen birikiyor. Dikenli düzünde büyük bir halk oluyorlar, üst üste yığılaşarak. Ana ortada kucağında kesik baş kana batıp çıkarak kucağındaki nazlı bir bebek gibi ığrılayarak ninni söylüyor. Dinlisi ağıt gibi duyanda yürek koymuyor. Biraz kesilen mavi ışık gene yağmaya başladı. Mehmet maviye battı, sırılsıklam oldu. Yanındaki adamın denizin üstüne uzamış gitmiş gölgesi kısaldı, o da ıslandı. Mehmet ayağa kalktı, mavi çakıl taşlarına basarak sel yatağına, kurumuş bakır rengi olmuş pürenin yanına gitti oturdu. Oturur oturmaz da kalktı. Adam başucunda durmuş bekliyordu. Mehmet yürüyünce adam da yürüdü. Mehmet portakal bahçelerin ucunda durunca adam da durdu. Kurumuş çalılara, uzun otlara, hatmilere, sığır kuyruklarına, çetilere, öteki bodur çalılara küçücük ak sümüklü böcekler sıvanmışlardı. Mehmet portakal bahçesinin içine girdi, arkasına dönüp de hiç bakmıyordu. Portakal bahçesini çıkınca tozlu yolda böğürtlen çalılarının yanında sıra sıra yol boyunca dizilmiş uzun telli kavakların altında durdu. Arkasına döndü, adamla karşı karşıya kaldılar. Mehmet gözlerini adamın gözlerine dikti, ayırmadı. Adam gözlerini onun gözlerinden ayırmak istiyor, bir türlü ayıramıyor, bir büyüye kapılmışçasına orada kas katı kesilmiş bekliyordu. Mehmet bu adamı o kadar iyi, o kadar iyi biliyordu ki anımsayamadığına deli divane oluyordu. En sonunda onun gözlerinde aradığını bulamayınca gözlerini onun gözlerinden kopardı, aldı eve yaklaşmıştı. Avlu kapısına gelince arkasına döndü baktı. Adam olduğu yerde duruyor, sallanıyor, dalgaların üstündeki bir kayık gibi bir iniyor bir çıkıyordu. Evde Hürü Ana seccadesini sofaya sermiş namaz kılıyordu. Son zamanlarda kendisini iyice namaza niyaza vermişti. Onun bu hali Seyran'ı da etkilemiş, o da arada sırada onun yanında namaza duruyordu. Sofraya önce tüten tarhana çorbası geldi. Evin içine ezilmiş sarımsak kokusuna karışmış nane kokusu aldı. Mehmet elinde kaşık tüten çorbanın karşısında öyle durup kalmıştı. Nasıl olduysa elindeki kaşığı çorbaya daldırdı. Usul usul getirdi, ağzın ucunda beklettikten sonra içti. Uzun bir sürede böyle bekleye bekleye ancak 3 kaşık çorba koyabildi ağzına. Hürü Ana'nın Seyran'ın yüzüne bakamadan yattıkları odaya gitti. Ölü gibi soyunmadan yatağın üstüne serildi. Bomboş kalmıştı. Gecenin gündüzün ortasında yapayalnızdı. Seyran, Hürü Ana, Abdüselam Hoca, Müslüm, Deniz, Dünya dönerek oylum oylum dalgalanan seher vaktinin dalgaları, apal olmuş ovayı doldurmuş, şıkırdım gibi çiçeğe durmuş nar bahçeleri, sel yatağındaki pürenler, her şey silinmişti. Her sabah gün atmadan daha deniz beyazken kıyıya gidiyor, oraya çakıl taşların üstüne oturuyor, gözlerini denizin uzak ötelerine dikiyor, aklığın üstündeki o hayal meyal martıyı izliyordu. Bir gemi geçti gecenin içinden, bütün ışıklarını fora etmiş. Gemi geceyi yararak bir ışık cümbüşünün içinden çekip gidince yerinde apak bir deniz, bir de martı kaldı. Mehmet soluna döndü baktı, boğa derisinden tüyleri kızaran ham çarığı göremedi. Sağına, önüne, arkasına baktı, göremedi. İçi daha da bomboş kaldı. Karşıdaki denizin üstünde dolaşan tek martı kanatlarını germiş, 2 kavak boyu yüksekte uyuyor, gölgesi denizin üstüne düşüyordu. İnceden bir seher yeli esiyordu. Uzun tüylü boğa derisi ham çarık gelmiyordu. Denizin beyazı çekildi, bulutlar şiştiler, kalktılar, ışıklar yağdı, gölgeler uzadı. Sıcak çöktü, ortalığı kızdırdı. Toprak kızgın demire kesti. Yollardan tozlar kalktı, bir yel efiledi. Tozlar toz direği oldu, parladı söndü, parladı söndü. Ekinler hışırdadı, koca ova bir sapsarı ışık denizi oldu. Ağır oylum oylum dalgalanan cırcır böcekleri hep bir ağızdan başladılar. Sesleriyle ova doldu, karşı dağlar yankılandı. O tek martı göğün en uzağına kadar döne döne çıktı, mavi ışığında yitti gitti. Uzun tüylü kırmızı boğa derisi gelmedi. Boğa derisi oralarda gözükmedikçe bunun yalnızlığı arttı. Bir yağmurcuk kuşu geldi, çok tatlı, insanın içini okşayan mavi tüyleri, güzel başı, uzun gagası, kapkara ışıklı gözleriyle yarın üstüne kondu. Oradan da ayrılmadı. Mavisi denize, toprağa, dağlara doğru mavi bir buğu gibi dağılıyordu. Mavi uzun bir yılan geldi, yağmurcuk kuşunun yanı başına kıvrıldı, kelep oldu. Kırmızı çatal dili hışıladıkça uzuyordu. Yılan dilini daha kırmızılaştırarak, uzatarak hışıladı. Hışıltısı ıslık oldu. Kuş yerinden kıpırdamayınca yılan da çıngırağını öttüre öttüre çekti gitti. Akşam oldu, gün battı, boğa derisi gözükmedi. Mehmet ayağa kalktı, püren çalısına ilerledi, yanına çöktü. Kelebek ölüsünün karartısı daha orada duruyordu. Alaca karanlıkta kederli hali daha da artmıştı. Pürenin üstünde okşarcasına elini gezdirdi, burnuna götürdü, püren acı acı koktu. Onun ardından deniz de koktu, burnuna bir de yanık ot kokusu geldi. Karnı iyice acıkmıştı, ayağa kalktı, keskin gözleriyle yöreyi döne döne araştırdı. Gözlerinin görebildiği yerlerde hiçbir insan karartısı gözükmedi. Eve giderken de arkasından hiç ayak patırtısı gelmedi. Sofraya oturdu, kaşık elinde öyle unutulmuş kala kaldı. Ne Hürü Ana ne de Seyran ona bir tek sözcük bile söylemediler. Kendisini yatağa attı, uykuyla uyanıklık arasında gitti geldi. Yatağında bile boğa derisinden çarığı bekledi. Adam gelmedikçe onun içi bomboş kalıyor, hiçbir şey düşünemiyor. O arada sırada başının içinde dönerek çakan, savrulan ışık bile bir kere olsun başında çakmadı. Denizin kıyısına geldi, deniz süt liman, süt beyazdı. O tek başına kalmış martı uçuyordu denizin üstünde. Işıklarını fora etmiş gemi aklığı savurarak geldi geçti. Bunun ne kadar, kaç gün, kaç gece sürdüğünü bilemezdim. Mehmet gözlerinin önünden karanlığı biçerek gecenin içinden ışıklarını salıvermiş gemi, durmadan aklığın üstünden geliyor, geçiyordu. Gemi geçtikten sonra yıldızla döşeli denizin aklığına yıldızlar akıyordu. Üst üste geceyi biçerek, dilim dilim ederek. Boğa derisinden uzun yumuşak kırmızı tüylü ham çarık gelip yanında durmuyor, adamın karartısının gölgesi de denizin aklığına düşmüyordu. Adamın öldürülmüş olabileceğini düşününce deli divaneye döndü, atının vurulduğu yere kadar soluksuz koştu. Adam orada bulacağını sanıyordu, bulamayınca içi daha da bomboş kaldı. Bu boşluk onu öldürecekti. Şimdiye kadar başına böyle bomboş kalma işi gelmemişti. Korkudan, acımaktan, üzüntüden, her şeyden bin beterdi bu bomboş kalma. Ölümden de beterdi. Adamı ilk gördüğü kebapçı dükkanına gitti. Çok erkendi. Çarşıda hiçbir dükkan açılmamıştı. Dükkanın kapısında bekledi. Kepenkler gümbürtüyle birer birer açılmaya başladı. Sonunda kebapçı da geldi. O da dükkanını açtı. Dükkan akşamdan süpürülmüş, temizlenmişti. Adam sadece ocağa odun kömürü doldurdu. Ardından bir kıyma makinesinde kıyma çekti. Soğan doğradı, domates ezdi, biber kesti, şişlere köfteleri yapıştırdı. Arkasından dükkanda çalışanlar geldiler. Önlüklerini takıp ustalarına yardıma koyuldular. Mehmet yandaki masaya oturmuş, kollarını da masanın üstüne koymuş, alanın ortasındaki ulu çınarın dibinden kaynayan suya bakıyordu. Çınarın suya gölgesi düşüyordu. Çakıl taşlarının üstünden kayan balıklar çınarın dibinden kaynayarak çıkan suyun altından aşağıdaki değirmene arka arkaya dizilmişler, küme küme akıyorlardı. Kasabanın üstünde çok yükseklerde o ak martı denizin üstüne döner gibi dönüyordu. Mehmet ise hiç konuşmuyor, belki de dükkanda çalışanları görmüyordu. Kebapçının önünden Şakir Bey 3 kere geçti. Mehmet'in tüyü bile kıpırdamadı. Sanki böyle birisini hiç görmemiş, tanımamıştı. Öyle olunca ona kebabını getirdiler. Yanına ayran, önüne maydanoz, tereotu, yeşil biber, yeşil soğan, mor sumak koydular. Dükkanın içi közde yanmış kebap yağı, kırmızı biber, sumak koktu. Kebapçının kapısından dışarıya yağlı bir duman savruluyor, kokusu buradan caminin arkasına geçiyor, doktorun evinin avlusunu doldurmuş sıtmalı kalabalığın burnuna kadar ulaşıyordu. Sıtmalılar tozlu yollarda, caddelerde, sokaklarda, cami avlularında, ev aralarında tir tir titreyerek, yüzleri safran sarısı, kimi cehennemde yanarcasına göğünerek, kimisi de buz kalıplarının üstüne çırılçıplak yatırılmışçasına üşüyerek yerde yuvarlanıyor, of çekerek debeleniyorlardı. Kimisi çamura, kimisi de toza batmış çıkmıştı. Mehmet'e bir tabak daha getirdiler. Mehmet hiç farkında olmadan onu da yedi. Kebabın mis kokusu onun başını döndürüyordu. İkindiye doğru kebapçı işi çaktı. O adam çoktandır gelmiyor dedi. Mehmet uykudan uyanırcasına onun yüzüne pel pel baktı. O adam çoktandır gelmiyor diye yineledi kebapçı. Mehmet kendine geldi. Gözleri parladı. Ayağa kalktı telaşlı telaşlı. O adam değil mi? O adam. Ayaklarında boğa derisinde ham çarık olan, hani çarığının kırmızı tüyleri de uzun. Çarığını marını bilmem ya, o adamı biliyorum. Senin onunla bir geçmişin olacak. Nerede o diye sordu Mehmet heyecandan tıkanarak. Gelmedi, o günden bu yana hiç gelmedi. Bir daha gelmeyecek mi? Onun orasını bilemem. Adı ne onu, sen onu tanıyor musun? Bir kere gördüm, bir daha da gözükmedi. Yarın gelir mi? Bilemem. Ertesi sabah erkenden gene dükkanın kapısındaydı. Mehmet gene kepenkler gümbürtüyle açıldı, aydınlık suyun dibinden balıklar kaydı. Çınarın gölgesinin bir ucu suyun ayağının üstüne düştü. Apak martı gökte uçtu. Gavur dağlarının başı aydınlandı, kebapçı geldi dükkanını açtı. Kıymalar çekildi, soğanlar doğrandı, kırmızı acı biberler koktu. Kebapçının yardımcıları geldiler, önlüklerini taktılar, ocağa odun kömürü doldurup körükleyerek yaktılar. Ocak tepeleme kızıl közle doldu. Usta közleri ocağın üstüne serdi. Öyle oldu, usta ilk kebabı Mehmet için ocağa sürdü. Mehmet kendinde olmayarak kebapları yedi. Kapıdan sumak yanmış yağ kokulu dumanlar fışkırdı. Kokusu camiyi açtı. Doktorun toza batmış çıkmış sıtmalılarla dolu avlusuna ulaştı. İkindiye doğru usta onun önüne bir kebap tabağı daha getirdi koydu. Mehmet doralı olmayarak yağlı parmaklarını yalayarak kebabı yedi bitirdi. Akşam oldu, Mehmet gözlerini çınarın altına dikmiş bir tek sözcük konuşmadan bekliyordu. Kebapçı onun başucuna dikildi. O adam çoktandır gözükmedi dedi. Mehmet ayağa kalktı. Ayakları boğa derisi çarıklı. Deniz kıyısına geldi de ayakları yanı başımda durdu. Çarığını marını bilemem, onu bir kere gördüm. Onu da sen kovaladın. Nerede şimdi o? Gelmedi. Bir daha gelmeyecek mi? Ben onun orasını bilemem. Adı ne onun? Bilemem. Yarın gelecek mi? Bilemem. Boğa derisi. Ertesi sabah Mehmet tam zamanda gene geldi, adam gelmedi. Boğa derisi dedi Mehmet. Çarık dedi kebapçı. Gelir mi? Allah bilir dedi kebapçı. Dumanlar fışkırdı. Odalara cibinlik kurdurmuştu Seyran. Mehmet hiç farkında olmamıştı. Cibinliği kaldırıyor, altına giriyor, uyuyordu. Sivrisinek orduları öylesine saldırıyordu ki Seyran sabahleyin kalktığında 5-10 sivrisineği cibinliğin köşesine silmiş buluyor, öldürüyor, sinek sokmasından şişmiş alnını, bacaklarını, kollarını, yüzünü, boynunu kaşıyordu. Kebapçı dükkanı Zeynullah Efendi, dağ yolları, çeltik tarlaları, Zeki Nejat'ın mezarı, köyler, Mehmet yollara düşmüş adamı arıyordu. 40 düğmeli mavi Halep işi yeleği var. Görmedim, bilemem. Altın dişi var, uzun boyu, burma bıyığı var. Tüylü çarığı, bendi gözleri var. Parmağında yüzüğü, lacivert pantolonu, ak ipekliden püskülleri sarkan kuşağı, kırmızı çorapları var. Yanık yüzünde derin bir bıçak izi, çizgili ceketi, ipekli gömleği, kalın kaşları var. Görmedim, bilemem. Sallanarak yürürken hep arkasına bakar, kulakları kepçe, beli bacaklarına bakarak uzundur. Parmakları boğum boğum, beli incedir. Görmedim, bilemem. Çeltik diz boyu olmuş, yeşilden patlamıştı. Mehmet o adamı köylerde, çeltik tarlaların içinde, Adana'da, dağlarda, eski Örenler'de, Payas Kalesi'nde aradı, aradı, bulamadı. İyice umudunu yitirmiş, ta anavarzanın dibine kadar paçalarını, ellerini, ayaklarını, yüzünü Karaçalılara farkında olmadan parçalatarak yürümüş, tozlu bir yola çıkmış, yolun tozları ayak bileklerini geçmiş, tenini dağlamıştı. Adam birden karşısına çıkıverdi. Mehmet onun yüzüne bakarak selamün aleyküm diyerek yanından geçti. Adam onun selamına karşılık vermedi. Bu Mehmet'in ağırına gitti, kendine geldi, öfkeyle geri döndü. O daha geriye dönerken adam aldı yatırdı. Mehmet eyvah dedi, kaçırdık. Karanlık kavuşuncaya kadar onu Karaçalılıktan kamışlığa, kamışlıktan deve dikenlerine kadar kovaladı. Sonra da gözden yitirdi. Yorgun argın 3 gün sonra eve döndüğünde sabah oluyor, Müslüm onu sırtını avlu kapısına vermiş, başı göğsüne düşmüş bekliyordu. Onu uyandırmadan içeriye girdi. Hürü ananın homurtusunu duydu. Sefil İbrahim'in kademsiz oğlu diyordu. Ne olacak, bundan adamlık mı beklenir? Akıbetinin böyle olacağı, ortalıkta böyle Mecnun dolaşacağı belliydi. Bu sözler onu yüreğinden yaraladı. Cibinliği açtı, yatağa girdi. Seyran uyumuyordu. Arkasını döndü, yorganı bu sıcakta üstüne çekti. Böylece yataktan hiç çıkmadan 3 gün 3 gece kaldı. Su getirdiler içti, yemek getirdiler yedi. Hiç kimseyle bir sözcük bile konuşmadı. Bu arada eve Abdülselam Hoca, öğretmen Zeki Nejat'ın arkadaşları Saraç Veli Usta'yla kunduracı Rifat Usta birkaç kez geldiler, onu uyandırmadan geri gittiler. 4. gün sevinç içinde uyandı, gülerek kahvaltısını etti ama gene kimseyle konuşmadan sokağa çıktı. Hürü Ana arkasından ilendi, ağzına ne gelirse sövdü. Mehmet bütün bunları duyuyordu. O olmaz olasıca, mezarında yatma yasıca, o muallim mi ne, onun ölümünden sonra böyle oldu bu çocuk, böyle zıvıttı. Dediklerine göre bir adam arıyormuş, düşmüş yollara yollara. Bir adam arıyormuş denizde, dağda, anavarzanın dibinde. Ben sana oğlum anavarzanın dibine gitme demedim mi? Anavarza at oynağı, kana belenmiş gömleği, kıyman aşiretler kıyman, kör karının bir değneği demedim mi? Ben sana demedim mi akçasızın ejderhası adamı ifla etmez? Ben sana demedim mi yönünü akçasazdan yana dönüp de bakma diye? Ben sana demedim mi? Hürü Ana'nın artık burasına gelmişti. Kılıcını, dişlerini, dilini yavaş yavaş bileyliyordu onunla. O ağzı var, dili yok Sefil İbrahim'in, birazcık yaldızlı bir karyolada yatınca, azıcık bir Arap ata binince, ayaklarına da Topal Ali gibi çizmeler geçirince, ne oldum delisi olmuş sümüklü oğluna, o görgüsüze yapacağını biliyordu. O adam olmuş da, o ince Mehmet'miş de, atın ağzının içine mühür de varmış da, Hürüce de bu yaşta varır da, onun da atının da ağızlarının orta yerine takır da tukur, takır da takır. Seni Yezid, seni, bir elime bir daha düşersen dağlarda Mecnun divane olmuş da, altın köstekli, altın dişli, altın çarıklı o adamı arıyor. Seni soytarı seni, sen ne yapacaksın o adamı? İşte bu Hürüce seni de, o senin altın köstekli, altın bıyıklı, altın çarıklığını da tutar da, ağızlarını açar da, tam da orta yerini nişanlar da, takır da takır, takır da tukur. Elin 1000 beladan geçmiş kızını sen şu sıcağa, cehenneme, gurbete getir de, ondan sonra da kızın yüzüne bakma da, seni bok soylu seni. Şuna bakın şuna, kulunuz kurbanınız olayım da, yolunuza öleyim de, oğlanın evi de varmış da, Hazreti Ali'yi de, o şeksiz şüphesiz iyi peygamber olanı da getirmiş de, baş köşeye oturtmuş da, bunu gören akılsız Hürüce de onu adam gibi bir adam bellemiş de, yanına gelmiş de, o gözü kör olası yağlı kurşunlardan gidesi, tuh tuh ağzımdan yel alsın, böyle ilenen de dillerin çürüsün, onun yanına gelmiş de, o da ağzını açmamış da, bu cehennemin her sineği de bir alıcı kurt olmuş da, kurbanınız olayım, böyle de iş olur mu? Bu Çukurova'nın her sineği bir alıcı kurt olmuş da bu cehennem sıcağında o akılsız hürüceyi o sinekler parçalayıp yemişler bitirmişler de o görgüsüz de geldi gelir ne oldum delisi olaraktan anası hürücenin bir daha yüzüne bakmamış da evine de anadan doğma çırılçıplak, götü bağrı açık Havva anamızdan. O adama benzemez domuz gibi kıllı. Kılını Hazret Efendi tavuk gibi yolmuş da tasvirini öyle çıkarmış. Adem babamızı evine almış. Almış o kör olasıcaları duvara asmış da kendini bir adam bellemiş. Bir de elma koymuşlar o akılsızların yanına. Bir de koskocaman bir ana varza yılanı. Havva'nın da yüzü hiç gülmüyor. Adem de usanmış ondan da arkasını ona dönmüş. Götünde de bir yaprak. Daha çok konuştu Hürri Ana. Mehmet'in elle tutulacak, yüzüne bakılacak bir yerini komadı. Seyran yetişmese Hürri Ana daha o kadar kötü sözler söyleyecekti ki artık bundan sonra da Mehmet'in yüzüne bakamayacak, ölünceye kadar kendini bağışlamayacaktı. Ana, ana, kurban olayım ana, öldürme kendini, bu kadar üzülme. Onun bir derdi var, yakında gelir kendine. Kim o adam? O aradığı adam kim? Ne bileyim ben anam, yakında kendine gelir o. O adamdan da vazgeçer, onun derdi büyük olacak ana. ''Ne derdi var onun?'' diye bağırdı Hürü. ''Bilmiyorum ana.'' Hürücenin öfkesi birden indi. Hemen o anda da Mehmet'e o kadar sövdüğüne pişman oldu. ''Ne derdi varsa onun kızım bana, sana gelsin. Bilsem ki onun ne derdi var, onun tabanlarının altına kurbancıklar olurum, yolunda da ölürüm. Ona söven de ağzımda dillerim çürüsün, onun derdi ne ola ki? Böyle düşüne düşüne Hazreti Ali yapalım, benim gül yüzlüm ince hastalıklara uğrayacak, çont olacak.'' diye üzüldü. Tüh tüh, evlerden ocaklardan ırak, onun ne derdi olurmuş ki kızım? İşte evi saray gibi, işte bahçesi kasabaya gidince de bütün dükkancılar ayağa fırlayıp selam duruyor. Bir tek onun İnce Mehmet olduğunu bilmiyorlar. Onu da bilmesinler. Sen ben kendisi bir de koca Allah biliyor ya, ne olacak? O aradığı altın köstekli, altın dişli, altın çarıklı adamı da bulamayıversin, ne olacak yani? Bana öyle geliyor ki birisi onu tanımış, İnce Mehmet olduğunu bilmiş, o da onu bilmiş. ''Kızım, kızım!'' diye dikeldi Hürüce. ''Kızım, seyran gelin, derdimizin yöresinde dolaşıp durma.'' Ellerini beline götürdü, yüzü keskinleşti. ''Kızım, kızım, birbirimize yalan söylemeyelim. Kendimizden bile sakladığımız o bildiğimiz derdi, birbirimizden saklamamızın hiçbir faydası yok.'' Seyran'ın yüzü pespembe oldu, gamzesi biraz daha çukurlaştı, alnı terledi, boynunu büktü. ''Hiçbir faydası yok, Mehmet gene dağa çıkmak istiyor. Onu da yapamıyor, kıvranıyor, kendini yiyor, bitiriyor, kendi kendini öldürüyor.'' ''Biz ona ne yaptık ana da bizi bırakıp gitmek istiyor. Biz ona...'' Gitti ananın ellerine yapıştı, hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Biz ona ne yaptık, ne kötülük ettik ana? Aylardır ne sana ne bana ağzını açmıyor. Varsın gitsin daha, varsın gene İnce Mehmet olsun. Böyle kendisini de bizi de öldürmesin, o altın dişliyi de aramasın. Yemesin kendini, diri diri kendini mezara gömmesin. Bizi de, kendini de. Ben ona ne yaptım ana?'' O ağlamasını konuşmasını bitirinceye kadar Hürri Ana konuşmadı. Sadece Seyran'ın saçlarını usul usul okşadı. O sesini kesip de karşıdaki sedire gidip oturunca ana da vardı, onun yanında durdu. ''Kızım, kızım, benim gül yüzlü, insanlıklı, kadersiz, dünya güzeli kızım. O Mehmet benim elimde büyüdü, daha şu kadarcıktan.'' Hürri Ana iyice dinginlemiş, kendine güvendi, taş gibi eski haline dönmüştü. ''Onun yüreğinden ne geçer, uyurken nasıl bir düş görür, ben hepsini bilirim.'' O muallim öldürülmeseydi de o gene bir bahane bularak dağa gidecekti. Beni iyi dinle gül yüzüm, senin hiçbir suçun günahın yok. Gene çok dayandı kızım, iyi tuttu kendini bunca ay. Demek ki seni de beni de canından çok seviyormuş bu oğlan. Varsın gitsin, burada ipekli yatakta ince hastalıktan bir deri bir kemik çingene dağarcığına dönmüş, osura osura ölecekse, öfkesinden çont olup yataklara mıhlanacaksa, varsın gitsin dağlarda kartallar, şahinler, kaplanlar gibi ölsün. Bizim de kaderimiz buymuş kızım. Senin bu işte hiçbir suçun, sudurun yok. Varsın bir şafak vakti gene atına binsin. Filin tasını omuzunu assın, sırmalı fişekliklerini çaprazlama kuşansın. Gün ışığı gibi şırlayarak varsın aksın gitsin. Aksın gitsin diye gözlerini silerek gülümsedi Seyran. Varsın gitsin böyle bir adam olacağına, varsın gitsin gün ışığı gibi şırlayarak dağlara şahin olsun, kaplan olsun. Böyle kendini her gün her gün azar azar öldüreceğine, varsın gitsin dağlara gün ışığı gibi vursun. Yüreğimin üstünde parıldasın, ben onu ölene dek beklerim. Yeter ki o gene İnce Mehmet olsun, bin boğaların kaplanı olsun. Ben ona bir şey yapmadım ya ana, gönlünü kırmadım, hatırını üzmedim, yüreğini incitmedim ya ana bilmeyerek. Sen söyle bana ana, karabaşım kurban sana, ben ona hiçbir şey yapmadım, en küçük onu üzecek bir şey. Hürri Ana onu omuzlarından kucakladı, kucağına bir bebek almış gibi ığırlayarak, Benim gül yüzlüm, gül yüzlüm, benim kadersizim, dünya güzelim. Allah'ın övünerek yarattığı yüzü gibi yüreği de güzelim. İncem benim, senin hiç suçun olur mu? Bizim insan olmaktan başka suçumuz olur mu? Onu bıraktı, sesi keskinleşti, karşısına geçti. Kızım, kızım dedi. Yedi ülker, dört terazim, yıldızım, bunların huyu böyle. Bunların, bu ince Mehmetlerin yüreğinde bir kurt var ki durdurmaz onları. Yörük Battal Ağa da böyle söyledi. Eğer onlar Bayramoğlu gibi güçleri yeter de içlerindeki kurdu öldürürlerse, o zaman da hiçbir boka yaramazlar. İşte böyle şimdiki Mehmet gibi, işte öyle Bayramoğlu gibi canlı cenaze olurlar. Dua edelim ana, kurban keselim ana. Öyleyse ana, benim bir suçum yok değil mi ana? Onu hiç incitmedim ana. Yüreğini kırmadım, koca Allah'a şahidimdir. Sus diye bağırdı ana. Senin ne suçun olacak? Allah onun yüreğine nurdan bir kurt koymuş, sus. İki kadın sarmaş dolaş oldular gene. Seyran Hürü Ana'nın bir elini öpüyor, alnına götürüyor, bir öbür elini alıyordu. Hemen mutfağa indiler. Mehmet'in sevdiği en güzel yemekleri yaptılar. Sevinç içinde yüzüyorlardı. Mehmet'in ayak sesleri avludan duyulunca ikisi de dışarıya çıktılar. Karşıdan sallanarak gelen uyur gezeri karşıladılar. Onu ikisi iki yerden öpüşlere boğdular. Kapıdan güzel yemek kokuları geliyor. Hürü Ana ne konuştuğunu aldırmadan durmadan konuşuyor. Yeni diktiği fesleğenlerden, fesleğenin kokusundan, balkondaki kırlangıç yuvasından, kırlangıç yuvasında sarı ağızları kocaman kocaman açılarak yaygara koparan beş yavru olduğundan, kasabadan, kasabanın altın köstekli. Köstekli sözüne Mehmet hemen kulak kabarttı. Hürü Ana da sözünü sürdürdü. Kasabalılar diyorlarmış ki dedi, Abdülselam hocanın yeğenine bir şeyler olmuş. Gece gündüz altın dişli, altın köstekli, altın bilezikli birisini arıyormuş. Yemiyor, içmiyor, uyumuyor, arıyormuş. Oysa öyle bir adam yokmuş. Köstekli adam sözünü burada bitirdi, başka şeylere atladı. Altı tane tavuk aldığını, hepsini de bastırdığını, her birisinin altında da 25'er yumurta olduğunu... Arı kovanlarından, delice ballardan, kocaman denizden, denize akan yıldızlardan, denizin yüzünün yıldızdan gözükmediğinden konuştu. Seyran şen şakrak, ben de gördüm, denizin yüzünü bir gece yıldızdan gözükmüyordu. Gök denize inmişti dedi, sesi sevinçten taşarak. Mehmet hem yemeğini yiyor hem şaşkınlık içinde kalmış onları dinliyor. İster istemez yüreği yeğniyor, onların taşkın sevinçlerine ortak oluyordu. Yemek boyunca yemeği bitirince gene konuşmadı ya, onda elle tutulur bir değişiklik olduğu da apaçıktı. Gözleri ışıl ışıl ediyor, dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme, bir geliyor bir gidiyordu. Cibinliğin altına girip başını yastığa koyunca uyuyakaldı. Seyran, ana ana diye usulca çağırdı, baksana ana dedi. Bebecikler gibi dudağını sündüre sündüre uyuyor. Hiç böyle de eşkıya olur mu? Olur diye dikeldi ana. İşte böylesi yüreği temiz bebecikler gibi uyuyanlardan olur, Mehmet gibi, Köroğlu gibi eşkıya. Tam bunlardan olur. Allah'ın aslanı, ala gözlü peygamberimiz Ali'miz de Mehmet gibiydi. O da böyle bebecikler gibi dudağını sündüre sündüre uyurdu. Bunların bu yürekleri ışıktan olanların hepsi böyle çocuk huylu olurlar. Bu yüzden de başlarından da bela eksik olmaz. Aşağıya bahçeye indiler. Hürü Ana çok eskilerden kalma bir türkü tutturdu. Hiç duyulmamış bir sevinç türküsüydü bu. Seyran da bu hiç duymadığı türküye katıldı. Anayla birlikte söylemeye başladı. Ortalıkta çok sıcak vardı ve inceden esen yel karşı dağdan yoğun kokular getiriyordu. Mehmet güze kadar üstünde tek martı süzülen, rengi süt beyaz, yanındaki sel yatağında püren bitmiş, pürenlerin altında bir kelebek ölüsü yatan deniz kıyısına, kebapçı dükkanına, Zeynullah'a, oradan Payaz Kalesi'ne, çeltik tarlalarına, köylere gitti. Bu yörede dolaşmadığı, uğramadığı yer bırakmadı. Karşı Gavur Dağları'na bile çıktı, orada köylülerle konuştu. Şu aşağıdaki kalenin sahibi Mıstık Paşa bu dağlarda eşkıyalık da yapmışmış. Aşağı yoldan gelen tüm kervanların haracını o alır, bir kısmını da padişaha gönderirmiş. Özerli aşiretinin fermanlı beyi Küçük Ali oğullarından olurmuş. Payaz Kalesi'ne de gitti. Son yıllarda burası kürek mahkumlarının mahpushanesiymiş. Kalın duvarlı kale onu ürküttü. Deniz süt beyazken denizle gök arasına asılmış, şıkır şıkır ışıklarını dünyaya koyvermiş büyük bir vapur gördü. Vapur orada durdu, doğurdu, sonra da gün doğarken ışıklarını söndürdü. Denizin üstüne indi, çekildi gitti. Yeşilden kütürdeyen çeltik tarlalarına gitti. Yeşilin ortasında ak leylekler kırmızı uzun gagalarını, uzun boyunlarını sündüre sündüre, kırmızı uzun bacakları üstünde yaylanarak dolaşıyorlardı. Sivrisinekler değil insanları, gece dışarıda kalmış atları, inekleri de parçalıyorlar. Hayvanların sırtları kızıl kan içinde kalıyordu. Köylerde taze çocuk mezarları sıra sıra yatıyor. Kimi köylerde de çocuk mezarları su altında kalıyor, kemikleri çürüyordu. Hiçbir çeltikçi de hiçbir köylüye bir metre bile olsun cibinlik almamıştı. Çamur sinek içinde günlerini gün ediyorlar. Kadın erkek genç yaşlı bir deri bir kemik hayali fener olmuşlar dolaşıp duruyorlardı. Zeynullah'ın dükkanında ne bu köylülerin ne de ölümünden sonra öğretmen Zeki Nejat'ın hiç sözü edilmiyordu. Ne bu kasabadan Zeki Nejat diye birisi gelmiş geçmiş, ne de böyle köyler çamur içinde sivrisinek bulutları altında kalmıştı. Mehmet bu işlerin hepsine şaşıyordu. Şaşıyor da bütün bunlar niye böyle oluyor bir türlü akıl erdiremiyordu. Gerçi ona Zeki Nejat çok şeyler söylemişti ya, gene de bir şey anlamıyordu. Kendisi de Zeki Nejat'ın isteği üzerine her gün sabah akşam yeşil kininler yutuyordu. Öğretmen öldürüldükten sonra sinmiş köylüler, her şeyden ellerini eteklerini çekmişler, sıtmadan yanıp üşüyerek sadece titreşiyorlardı. Zeynullah'ın dükkanında oturanlar her geleni boynuna sarılarak karşılıyorlar, her kalkıp gidenin de arkasından yağmur gibi dedikodulara başlıyorlardı. Adamın ne hırsızlığı, ne pezevenkliği, ne gözü doymazlığı, ne iki yüzlülüğü kalıyordu. Her kalkıp giden de kendi arkasından aynı şeylerin söyleneceğini biliyordu. Mehmet bu işlere çok şaşıyor, ne Abdülselam Hoca'ya ne de öğretmenin arkadaşlarına bir şey soramıyor, hep susuyordu. Kendisi için de burada çok şeyin konuşulduğunu biliyor, duyuyordu. Altın bıyıklı, altın ayakkabılı, altın dişli bir adamı gece gündüz aradığı dilden dile dolaşıyor. Çok geçmeden de o adam bir genç kıza dönüşüyordu. Altın saçlı, altın halhallı, altın gerdanlıklı. Karısı için de çok şeyler söylendiğini biliyordu ya, bunu kimse ona söylemiyordu. Bütün yaz hiç konuşmadan hep dinleyerek Kunduracı Rifat Usta'yı, Abdülselam Hoca'yı, Saraç Veli'yi azıcık adamdan sayarak onları da kuşkuyla severek sonbaharı etti. Hürü Ana Seyran birazcık da Abdülselam Hoca onun ne yaptığını, ne düşündüğünü kendisi kadar değilse de ona yakın biliyorlardı. Bu da Mehmet'i rahatlatıyordu. İkircik cehenneminde yanıyordu. Abdülselam Hoca bir iki kez ona öğüt vermeye kalkışmış, onun dinlemediğini, aklının çok başka yerlerde olduğunu anlayınca vazgeçmişti. Sonbaharda çeltikler olgunlaşmış, tarlalar ekin tarlaları gibi sararmış, iri başaklar saçılmış, dağlardan ovalardan eli oraklı, sırtları yüklü, boyunları uzamış ırgatlar çeltik salaklarına dökülmüş, salakların kıyılarına alaçıklar, çadırlar kurarak yarı bellerine kadar çamur içinde çalışmaya koyulmuşlardı. Bir kısımları alaşafaktan akşamın karanlığına kadar çeltiği biçiyorlar, bir kısımları da sırtlarında bu biçilmiş sapları harman yerlerine çekiyorlardı. Çeltik sahaları çoluk çocuk, genç yaşlı, çamur içinde karıncalar gibi kaynaşan bir insan denizine dönmüştü. Tarlalarda büyük gürültülerle batoslar işliyor, kamyonlar daha da çok büyük tekerlekli ağır manda arabaları, öküz nakışlı çamura batmış atlarıyla at arabaları, deve katarları, batosların çektiği çuval çuval çeltikleri Ceyhan'daki, Adana'daki fabrikalara taşıyorlardı. Çeltikler bitti bitecek, söylediklerine göre her yıl 5 aşağı 5 yukarı böyle olurmuş. Çukurova'nın o uzun bacaklı yağmurları başladı. Yağmur bir an olsun durmuyor, bastırdıkça bastırıyor. Gökleri çatlatan gürültüler, yıldırımlar, şimşekler, fırtınalarla bastırdıkça bastırıyordu. Irgatların alaçıkları çadırları uçuyor. Irgatlar suya batmış çıkmış dağlara, ovalara çekiliyor. Büyük bir kalabalık da kasabayı doldurmuş. Cami avlularında, hükümet konağı önünde, bahçelerde sığınacak, onları alabilecek hiçbir yer bulmaksızın elleri koyunlarında öylece bekleşiyorlardı. Mehmet çok geçmeden bu bekleyenlerin ücretlerini çeltikçilerden alamamış, ücretlerini almak için kapı eşiklerini aşındıran ırgatlar olduklarını öğrendi. Onu dehşet bir merak sardı, bu işin sonu ne olacaktı? Her sabah erkenden kalkıyor, yağmur altında kasabaya geliyor, yağmur altındaki titreşen ırgatların arasına karışıyor, onlarla birlikte o ağanın evi senin, bu beyin konağı benim dolaşıp duruyordu. Gözleri büyümüş, zayıflamış, yüzü sertleşmiş, bıçak gibi olmuştu. Onun bu halini gören Hürü Ana da Seyran da Abdülselam Hoca da korkuyordu. Hürü Ana, ''Kızım, kızım, benim gül yüzlü kızım, şu oğlan her gün her gün böyle ölüp dirileceğine, tüfeğini alsa da şu dağa çekilse gitse daha iyi olacak.'' diyordu. ''Biz burada, Müslüm de yanımızda, kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız nasıl olsa, gül gibi de geçinir gideriz. İnşallah akıl eder de tez günde dağına çekilir gider de biz de kurtuluruz kızım.'' ''İnşallah ana.'' Ve ırgatlar kapı önlerinde sabahlardan akşamlara kadar bekliyorlar. Bir çeltikçi ağasını yakalayınca da başlıyorlardı yalvarmaya. Ağam, ağam, tabanlarının altını öptüğümüz ağam. Şu hakkımızı ver de gidelim. Bak çoluk çocuk, bak oğlan uşak, bak yaşlı genç, hepimiz rezil olduk şu yağmur altında. Hepimiz hasta olduk, hepimiz öldük. Sığınacak bir çatı altı da yok. Çeltiyi satamadık, fabrika daha para vermedi. Bundan başkaca da söz çıkmıyordu ağaların ağzından. Irgatların bir kısmı bölük bölük emeklerinden vazgeçip boyunlarını içlerine çekmiş savuşup gidiyorlardı. Ağaların en zalimi de Şakir Bey'di. Her gün sabahtan akşama kadar ardında yalvaran bir ırgat kalabalığıyla dolaşan Şakir Bey'di. Şakir Bey bir kahveye giriyor, kapıda bekleşen bir ırgat kalabalığı o kahveden çıkıncaya kadar bekliyorlar. O çıkınca da başlıyorlardı ta evinin kapısına kadar yalvarmaya. Zeynullah'ın dükkanının hükümet konağının önünde sırtlarından dumanlar tüterek ıslak. Kasaba alışmıştı. Kimse ırgatlarla ilgilenmiyor. Kimse onların yüzlerine bile bakmıyordu. Sadece Zeynullah bıktım bu yüzsüz insanlardan, ırgatlardan diye arada sırada bağırıyordu. Yalnız Zeki Nejat'ın arkadaşları bir araya geldiklerinde acıyla başlarını sallıyor, ver yansın ediyorlardı ağalara, hükümete, ırgatlara. Gene bir sabahtı. Mehmet yağmur altında her zamanki gibi kasabaya inmiş, Rifat Usta'yla kahvede çayını içiyor, karşıdaki saçağın altına birikmiş aballarının halini seyrediyordu. Ortalık birden karıştı. Eli oraklı, demir dirgenli, sopalı, elleri taşlı bir kalabalık geldi. Sessiz kasabanın alanındaki çınarın altında durdular. Gelenler varıyorlar, sessizce alanda birikiyorlardı. Bu birikme öğleye kadar sürdü. Kalabalığı alan almadı, yan sokaklara, cami avlularına, hükümet kanalının önüne, bahçelere, evlere kadar taştılar. Çıt çıkarmıyorlardı. İndirdikçe indiren yağmurun altında dimdik duruyorlardı. Kasabalılar da kahve kapılarına, dükkanlarının önüne çıkmışlar, pencerelere üşüşmüşler, bu suskun kalabalığı seyrediyorlardı. Birden kalabalık dalgalandı. Üçe dörde ayrılıp başka başka yönlere yürümeye başladılar. Ayaklarının çamurda çıkardığı seslerden başka ses yoktu ortalıkta. Bir bölüğün başında beli bükülmüş, aksakallı, yeşil gözlü, çok zayıf, uzun boylu bir kişi yürüyordu. Mehmet onu tanıyordu. Şakir Bey'e yalvarırken onu çok görmüştü. ''Usta, bunlar bir şey yapacaklar. Şu kalabalığı görüyor musun? İşte bunlar. Haydi onların ardına düşelim.'' ''Bir kalabalık bu kadar sessiz olunca...'' Kalabalık yürüdü. Şakir Bey'in konağına geldi. Sessizce avlunun kapısında durdular. Kapıyı yavaşça çaldılar. Beklediler. Çaldılar. Kapı bir türlü açılmadı. Yüklendiler. Kapı yere serildi olduğu gibi. ''Şakir Bey, biz köye gidiyoruz. Paramızı ver.'' Bağırdılar, bağırdılar. Konaktan ses sada gelmedi. ''Şakir Bey, paramızı ver.'' Sonunda bir kadın çıktı balkona. ''Şakir evde yok.'' dedi. ''Yarın gelin.'' Yüzü korku içindeydi. Kadın balkonda kaybolunca birden bir patırtı çatırdı başladı. Kalabalığın hepsi her yerden konağa yüklendiler. Şakir Bey arka kapıdan çoktan kaçmış, ahırdaki atına atlamış, doldurmuş, bahçenin arka kapısından dolu dizgin çıkmış gitmişti. Bir bölük delikanlı onun arkasına düştü. Yakalayamayacaklarını anlayınca öfkeyle geri döndüler. Pencereler, kapılar, tahtalar, tavanlar kırılıyor, duvarlar yıkılıyor, başörtülü kadınlar içeriden alınıp incelikle kapının önüne konuluyorlardı. Bu iş öğleye kadar sürdü. Öğle üstü bir bölük jandarma geldi. Kalabalığa girmeden avlu duvarının arkasından yıkılmış konağın üstüne yaylım ateşine geçtiler. Kimse yaylım ateşini duymuyor, belki de duyuyor, aldırmıyorlardı. Konağın ayakta kalmış duvarlarının üstüne bir abanıyor, abanmalarıyla kalkmaları bir oluyor, duvarın yerinde yeller esiyordu. İşlerini bir temiz bitirdikten sonra avlu duvarının dibinde bekleyen jandarmaların önünden gene geldikleri gibi sessiz ama bu sefer dingin çekildiler. Kasaba alanından geçip dağların yolunu tuttular. Jandarmalar durdukları yerden donmuş kalmışlar gibi kıpırdayamamışlar, yağmurun altında dikilip kalmışlardı. O gün kasabada aynı biçimde 5 konak daha yıkılmış, hiçbir öldürme ya da yaralama olayı olmamıştı. Irgatlar çekilip gittikten sonra kasabalılar sokaklara dökülmüş, ortalık ana baba gününe dönmüştü. Mehmet hemen eve koştu daha kapıdan. ''Ana, ana, Seyran, Seyran!'' diye sevinçten taşan bir sesle bağırdı. Onun sesine dışarıya çıkan anaya, Seyran'a sarıldı. Birini bırakıp öbürüne, onu bırakıp ötekine sarılıyordu. ''Olanı biteni duydunuz mu?'' Yukarıya çıktılar. Bu hiç konuşmayan Mehmet'in çenesi açılmış, kasabanın imamından da, dağların kel aşığından da beter gürül gürül olayı anlatmaya başlamıştı. Sevinç içinde şakıyıp duruyordu. Sözünü daha bitirmeden Abdüselam hocaya koştu. Onun da yüzünde güller açmış, onu bekliyordu. Bir de olanı biteni hiçbir ayrıcalığı kaçırmadan ona anlattı. Hoca da her şeyi görmüş, o da olayı baştan sona izlemişti. Eve döndü. Ana ana dedi, bende de adamlık kalmamış. Öldü öleli o güzel adamın, muallimin çocuklarını, avradını hiç sormayı akıl ettik mi? Bizde de adamlık. Bre oğlum dedi Hürrice, senin hiç aklın başında mıydı ki? Ben şimdi Müslüm'le onları alıp eve getiriyorum. Onlar artık bundan sonra bizde kalacaklar. Biz açsak onlar da aç, biz toksak onlar da. Akşama doğru öğretmenin karısıyla çocukları, öteberileri, neleri var neleri yoksa eve getirilmiş, yerleştirilmişti bile. Ve Hürrice Hürrice ve Seyran Seyran ve Mehmet Mehmet oldu olalı böyle dolup taşan bir sevinç yaşamamışlardı. Abdi Ağa'nın, Ali Safa Bey'in ölümlerinde bile. Ve yağmur dindi. Giyitleri buruş buruş olmuş ırgatlar, karıncalar gibi toza toprağa bulanmış, yolları belleri doldurmuşlar, dağlara yukarı, ovaya aşağı çekiliyorlardı. Mehmet daha o günkü sevincin kasırgasında uçup duruyordu, bir çocuk şımarıklığında. Hocam dedi, hemen gidelim de bana bir at alalım, hem de kır bir at, hem de Arap. Senin atın var ya Mehmet dedi Abdüselam Hoca, hem de kır, hem de Arap, hem de ölümsüz, hem de her şafak vakti köylerin şehirlerin üstünde uçarak kişleyen. Var dedi Mehmet, var ama onu ele geçirmek zor. Ben bile onu yakalayamam. Yakalasam bile onu bana vermezler ki. Haydi gidelim öyleyse, sana bir at bulalım ki hem kır hem de Arap. Hem de Hacı Süleyman da hem de bizi bekliyor. Hem de Hacı Süleyman bu işe çok sevinecek. Onda çok at var. Dediklerine göre Köroğlu'nun kıratı bile onun yılkısındaymış. O gün Hacı Süleyman'a gittiler. Atlar içinden at beğendiler. Saraca geldiler. Bu çok yaşlı bir ustaydı. Gözü kanlı Antep, Maraş, Afşar beylerine at takımlarını hep o yapmıştı. Beğenmediği atlara takım yapmazdı. Ona da bir eğer, belleme, gümüş savatlı üzengi, kılaptan işleme dizgin ısmarladılar. Mehmet atı eve getirince birkaç gün atı seyreyledi. At eskidi. Hocayla gene Hacı Süleyman'a gittiler. O atı verip başka bir kır at aldılar geldiler. Mehmet onu da beğenmedi, değiştirdiler. Böylece bir 10 gün uğraştılar. Sonunda çok güzel bir at buldular. Hacı Süleyman bu son dedi. Bu tavlada bundan daha güzel at yok. Bu tavlaya bundan daha güzeli gelmedi. Bakın bunun elimde kapı gibi soykütüğü var. Yemen padişahı bile bundan güzeline, yiğidine binmemiştir. İnce Mehmet'in Köroğlu'nun atı bile bunun yanında beygir kalır. Bunu yalnız be yalnız Abdüselam Hoca'nın gül atırı için veriyorum. Ben paraya at vermem. Ben ancak atlarımı ona layıkıyla binecek soylu adamlara veririm. Haydi hayırlı olsun. Saraca getirdiler, Saraç da ata hayran kaldı. Atı kendi eliyle eğerledi, dizginlerini taktı. Karşısına da şöyle bir geçip hayran hayran uzun uzun seyreyledi. Haydi yolunuz açık, gazanız mübarek olsun dedi. İşte Mehmet buna şaşırdı. Ve İnce Mehmet içinden geçirdi. Bu adam benim gazaya çıkacağımı ne bildi? Bu eski ustalar ermiş oluyorlar dedi. Eve geldiler, Seyran, Hürü Ana, öğretmenin hanımı onları coşkuyla karşıladılar. Hürü Ana bu güzel atı uzun bir süre yöresinde döne döne okşadı. Kuyruğuna, yelesine, alnına 3'er tane mavi boncuk taktı. Mehmet boynunu bükerek, ana ben bugün yalnız kabak çiçeği dolması istiyorum dedi. Ana bundan sonra her gün ona öğle akşam hep kabak çiçeği dolması yaptı. Kendi bahçelerindeki kabak çiçekleri bitti. Hocanın evinden çiçekler getirdiler. O da bitti, komşulardan gittiler aldılar. Mehmet kabak çiçeğine doymadı. Seyran'la yukarı kata kapandılar, 3 gün 3 gece odadan çıkmadılar. Kabak çiçeği dolması yemek için bile aşağı inmediler. Seyran 2'de 1'de Hürü anam, öğretmen hanımı ne der diye utangaç utangaç söylendi. Ama yataktan çıkıp da bu 3 gün içine bir kez olsun giyinmeye de davranmadı. Mehmet onun bedeninde öpülmedik, koklanmadık, bir tek bir yer bırakmadı. Coşkun, çılgın bir sevişmede kendilerinden geçtiler. Birbirlerinin bedenlerini belleklerine nakşettiler. Sevişmenin esrikliğinde yitirilen, bir daha hiçbir zaman ele geçmeyecek bir cennetin, uçup giden bir dünyanın tadında bütünleşip eridiler. Mehmet tan yerleri ışırken cennetinden çıktı, atına bindi, Zeynullah'a geldi. Bana el değmedik, daha bir tek kurşun bile sıkılmamış bir filinta dedi. Zeynullah ona menevişleri ışıl ışıl yanan bir filinta verdi. Mehmet filintayı çok beğendi. Bir de fişeklikler dedi, Halep işi olacak, bir de fes. Zeynullah aşağıdaki kapalı yerden püsküllü mor bir fesle, klaptan işleme, altın nakışlarla bezeli fişeklikler çıkardı. Mehmet eve geldi, aldığı bir heybe dolusu fişeği, Seyran, Hürü Ana, öğretmenin hanımı güle oynaya fişekliklere dizdiler. İkinci sabah daha deniz beyazken denizin kıyısına gitti. O tek martı daha denizin üstünde dönüyor, durmadan da yükseliyordu. Gözlerini martı gökte yitip gidinceye kadar ondan ayırmadı. Gün açıldı, deniz koktu, vardı sel yatağındaki kurumuş bakır rengini almış pürenin yanında durdu. Kelebek ölüsü daha olduğu yerde kuru bir ota takılmış, yan yatmış, mavisi yaldızı gitmiş mahzun duruyordu. Eğildi, pürene elini sürdü, sonra da burnuna götürdü. Püren daha acı, daha keskin koktu. Omuzundan tüfeğini aldı, denize döndü. Bir tarak fişeği denizin üstüne boşalttı. Deniz kurşun seslerini yuttu. Tüfeğini çok beğendi. Daha tetiğe dokunur dokunmaz kurşunlar namludan sağılıyordu. Eve döndüğünde Müslüm ayakkabıcıya ısmarladı. Altı otomobil tekerliği lastiğinden ayakkabısını getirmişti. Ananın onun için ördüğü, tıpkı Hatice'nin onun için dokuduğu nakışlı çoraplara benzeyen, üstü muhabbet kuşlu çorabı yüreği cız ederek seyrana bakamadan ayaklarına geçirdi. Üstüne de ayakkabıyı giydi. Giyindi, kuşandı, fişeklerini, dürbününü, fesini, başka öteberilerini, seyranın onun için nakışladığı ipekli ak mendili kilim heybesine yerleştirdi, atına bindi. ''Ana, Seyran, hakkınızı helal edin.'' dedi. ''Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var. Sizi Allah'a emanet ediyorum.'' dedi. Öğretmenin çocuklarını yerden teker teker aldı, bağrına basıp öptü, yere usulca indirdi. Öğretmenin hanımına döndü. ''Bacı, sen de hakkını helal et.'' dedi. Atını Abdüselam Hoca'nın evine sürdü. Hoca onu bekliyordu. Mehmet onun avlusunda attan indi, vardı elini öptü. ''Çocuklar hürü ana, Seyran, evvel Allah'a, sonra da sana emanet.'' dedi. ''Sana söyledim ya oğlum Mehmet, sen benim için, çocuklar için hiç küşüm çekme. Buralarda benim yanıma yaklaşacak, kılıma dokunacak kimse daha evvel Allah anasından doğmamıştır. Ben Ferhat'ın arkadaşı Abdüselam'ım.'' dedi. ''Var sağlıcakla git, gözün arkada kalmasın.'' Ona sarıldı, iki yanaklarından öptü. ''Orada Zeynullah'ın dükkanındalar, Allah gazanı mübarek yolunu açık etsin.'' Mehmet atına atladı, dolu dizgin sürdü. Tüfeğini atın terkisine bağlamış, yamçısını da üstüne örtmüştü. Atın başını Zeynullah'ın dükkanının önüne çekti. Attan atlamasıyla dükkanın içine girmesi bir oldu. Başında o sarı ışık dönüyor, şavkıyor, savruluyordu. Gözlerine de o çelik ışıltısı gelmiş, yerleşmişti. Dükkandakiler onun böyle girişinden dolayı tedirgin olmuşlar, birbirlerine bakışıp kalmışlardı. Şakir Bey'in önüne geldi, dikildi durdu, tabancasını çekti. ''Çık dışarı Şakir!'' diye keskin buyurucu bağırdı. ''Kalkla dışarıya çık!'' Şakir Bey bir anda sapsarı kesildi, eli ayağı çözüldü. Bir ölüye döndü, hemen de onun buyruğuna uydu. Ayakları birbirine dolanarak dışarıya çıktı. Mehmet onu önüne kattı, alana, çınarın altına sürdü. Kasabalılar kaldırıma dizilmişler, çıt çıkarmadan olana bitene bakıyorlardı. Onu çınarın altında durdurdu, gözlerinin içine dikti gözlerini. ''Bu muallim Zeki Bey için.'' diye tetiğe bastı. ''Bu da sıtmadan ölen çocuklar için.'' Bir daha tetiğe çöktü, çok soğukkanlıydı. Yüzü de gülüyor gibiydi. ''Bu da hakkını yediğin ırgatlar için.'' Şakir Bey sallanarak toprağa düştü. Mehmet eğildi baktı. Şakir Bey'in canı o anda çıkmış. Üç kurşunu üçünü de tam yüreğinin başından, aynı yerden yemiş. Ağır ağır büyümüş gözler altında atına gitti, atladı, sürdü. Kasabanın çarşısında atının nalının şıkırtısı kaldı. Her şey o kadar şaşırtıcı olmuştu ki kasabalılar uzun bir süre kendilerine gelemediler. Jandarmaların haberi olduğunda Mehmet çoktan Mor Dağları tutmuştu. Gece yarıyı dağda ettikten sonra Hemite köyünün yoluna düştü. Buraları o kadar iyi öğrenmişti ki karanlıkta Ceyhan Irmağı'nın geçeceğini bile buldu. Suyu geçti. Ferhat Hoca'yı Hemite Dağı'nın dibindeki kayalıkların altındaki Celil oğlunun konağında bekleyecekti. Konağa iner inmez Ferhat Hoca'ya ulak gönderdi. 15. dizinin sonu. Sayfa 344.